Ayrım 38, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 324. Erbakan'ın tefecileri. 2000'e dergisindeki haberimden bir ay sonra, 3 Aralık 1992 tarihli Aktüel dergisinde Erbakan'ın tefecileri başlıklı bir haber yayımlandı. Baş kahraman yine Beşir Darçın'dı. Beşir Darçın medyanın gündemine gelmişti. Çınarlar Konya'nın en köklü ve zengin ailelerinden biriydi. Çevrelerinde yardımseverlikleriyle tanınırlardı. Bir de dini bütünlükleriyle. Necmettin Erbakan'ı destekleyip Konya'dan bağımsız milletvekili seçilmesini sağlamakla kalmamışlar, MSP ve RP'ye büyük maddi yardımlar yapmışlardı. Çınar ailesinin reisi Süleyman Çınar 1990 yılında paraya sıkıştı. Acilen 1 milyar liraya ihtiyacı vardı. Bankalardaki işlemler için bile gereken zaman yoktu. Parayı bulmanın bir yolunu biliyordu. RP Genel Merkezi'ndeki Beşir Dayı'ya, yani Beşir Darçın'a gitti, konuştular ve anlaştılar. Beşir Darçın Osman Akgün, bir dönem Erbakan'ın şoförlüğünü ve korumasını yaptı, adlı bir kişiyi daha devreye soktu. Süleyman Çınar, Beşir Darçın ve Osman Akgün arasında bir protokol hazırlandı. Protokole şunlar yazıldı. Osman Akgün, Süleyman Çınar'a 1 milyar lira borç verecekti. Süleyman Çınar 30 gün sonra bu borcu Osman Akgün'e 1 milyar 104 milyon lira olarak ödeyecekti. Yani aylık %10 faiz alınacaktı. Taraflar protokolü imzaladılar. Süleyman Çınar 1 milyar lirayı alıp Konya'ya döndü. Bu arada hani faiz haramdı diye sormayın lütfen. Buraya kadar olanlar basit bir tefecilik öyküsüydü. Ancak olaylar bundan sonra biraz değişti. Süleyman Çınar protokolde yazılı olduğu gibi bir ay sonra 1 milyar 104 milyon lirayı getirip Osman Akgün'e teslim etti. Fakat işleri bir türlü düzelmedi ve bir süre sonra yine nakit paraya sıkıştı. Aynı protokolle Beşir Darçın ve Osman Akgün'den 1 milyar lira daha aldı. Artık alışmıştı, sıkıştığında Darçın'a gidiyordu. Bir defasında 1 milyar lira alıp faiziyle birlikte 2 milyar 208 milyon ödedi. Ve sonunda Süleyman Çınar tökezledi. 800 milyon lira almıştı ve ödeyemiyordu. Çınar ailesinin ekonomik durumları oldukça kötüleşti. Beşir Darçın ile Osman Akgün Çınar ailesine bir iyilik daha yaptılar. 1990 yılının Ağustos ayının ikisinden başlayarak izleyen ayların 8, 13, 21'inde ve son Aralık ayının 8'inde imzalanan protokollerle Çınar ailesinin 800 milyonluk borcu tam 2 milyar 800 milyon liraya ulaştı. Süleyman Çınar aldığı borcun faizlerini ödeyebilmek ve bu arada ticaret yapıp işlerini toparlayabilmek için borç üstüne borç aldı. Sonunda ipin ucunu iyice kaçırıp başkalarına da borçlandı. Korkut Özal ve Mustafa Tokbaş'ın ortakları arasında olduğu Bern Dış Ticaret'e 15 gayrimenkul karşılığı 11 milyar 125 milyon, Faysal Finans Kurumu, Albaraka Türk Özel Finans Kurumu, Esbank, Halkbank, Vakıflar ve Garanti Bankası'na ise toplam 35 milyar lira. Çınar ailesinin 41 parça gayrimenkulü ve Toroslar Un Fabrikası 1991 yılında iyiden iyiye tehlike sinyali vermeye başladı. Süleyman Çınar partili arkadaşlarına ve kendisine güveniyor, alacaklarını tahsil etmeye, fabrikanın üretimini arttırmaya çalışıyordu. İşte o günlerde Beşir Darçın Süleyman Çınar'ı aradı. ''Bankalar mallarına haciz getirecek. Mallarını korumak için bize genel vekaletname ver. Bunalımı atlatana kadar hiç olmazsa malına mülküne bir şey olmasın. Biz sahip çıkalım. Bu arada fabrikayı işletiriz. İşleri yoluna koyup bize olan borcunu aldıktan sonra ne zaman istersen yine sana döndürürüz.'' dedi. Süleyman Çınar bu teklifi tereddütsüz kabul etti. Beşir Darçın gibi partilisine güvenmeyip de kime güvenecekti? Ailenin diğer fertlerinin yardım edecek olan yardım eder. Niye malımızı mülkümüzü elimizden alıyorlar uyarılarını bile dinlemedi. Hepsi Müslüman, partili insanlar. Bunlardan bize zarar gelir mi dedi. Süleyman Çınar dava arkadaşlarına güveniyordu. Özellikle de Erbakan Hoca'ya. Partililerin mali konularda Erbakan Hoca'dan habersiz hiçbir tasarrufta bulunamayacağını çok iyi biliyordu. Üstelik Erbakan Hoca onun yakın dostuydu. Erbakan'ın maziye dayanan bir de vefa borcu vardı kendisine. Konya'dan bağımsız milletvekili seçilmesi için çok çalışmıştı, paralar akıtmıştı. Ve hazin son. Süleyman Çınar bir alacağını tahsil etmek için gittiği Ayvalık'ta trafik kazasında yaşama veda etti. Süleyman Çınar ölür ölmez daha Çınar ailesi taze acılarıyla perişan iken Beşir Darçın ile Osman Akgün aileye ait gayrimenkulleri sattı ve Toroslar Un Fabrikası'nın üzerine oturdular. Adını da değiştirip Konya Un Fabrikası koydular. 31 Aralık 1991 tarihli 2935 sayılı Ticari Sicil gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmesinde bu fabrikanın iki ortağı vardır. Beşir Darçın ve Osman Akgün. Bitmedi. Konya Un Temmuz 2008'de anonim şirket oldu. 6 milyon TL sermayeli şirketin ortaklık yapısı ve sermaye payları şöyleydi. Fatih Erbakan, Erbakan'ın oğlu, 300 bin TL. Mehmet Altınöz, Erbakan'ın damadı, 200 bin TL. Beşir Darçın, 3 milyon. Adnan Simit, 1 milyon 100 bin TL. Osman Akgün, 1 milyon. Mehmet Büyük Kıvanç, 400 bin. 2010'da Büyük Kıvanç hissesini damat Altınöz'e devretti. Çınar ailesinin Beşir Darçın ile Osman Akgün'e borcu 3 milyardı. Ancak Darçın ile Akgün Çınar ailesinin 25 milyarlık varlığına el koymuşlardı. Çınar ailesi çok üzgündü. İki acı olay üst üste gelmişti. Biz mutlu bir aileydik ama şimdi yaşıyor muyuz yoksa ölüyor muyuz belli değil. Fabrikamızı çaldılar. Bize hiç haber vermeden hırsız gibi evimize girdiler. Süleyman Çınar'ın özel eşyalarına varana dek topladılar. Bize gelip özel eşyalarınızı alın bile demediler. Bizim ağırımıza giden bu. Onlardan birini çağırdık. Bak Erbakan'a mı, Beşir mi, kime söylersen söyle. Süleyman Çınar'ın özel eşyalarını istiyoruz dedik. Hiç cevap vermediler. Televizyon, videoya kadar haciz ettirmişler. Onlara çok saygı duyardık, inanırdık, güvenirdik. Şimdi düşünüyoruz, kim bunlar? Bankacı mı, tefeci mi, kim? Aktüel, 3 Aralık 1992. Çınar ailesi Erbakan'a mektup da yazdı. Yazdıkları mektupta başlarına gelenleri ayrıntılarıyla anlattıktan sonra bırakın faizi, o karalanan batıl bankaların faizlerinden ve haciz yöntemlerinden kat be kat acımasız bir faiz uygulandığını belirttiler. Çınar ailesi 500 yıllık aile olduklarını ve özel eşyalarının verilmesini istedi. Ancak hiçbir şey alamadılar. Bir not eklemeliyim. Erbakan vefat ettikten sonra 3 çocuğu mal paylaşımı konusunda mahkemelik oldu. Zeynep Erbakan, iki kardeşi Elif Erbakan, şimdi Altınöz, ile Fatih Erbakan'dan mal varlığını kaçırdıkları iddiasıyla davacı oldu. Ankara 2. Sulh Mahkemesi'nde 6 Mart 2012'de verdiği dilekçede şikayetçi olduğu isimler arasında Beşir Darçın, Osman Akgün, Adnan Simit, Ali Vural gibi isimler de vardı. Sayılan mal varlıklarından biri de Konya Un Fabrikası'ydı. Kurban Vurgunu. Beşir Darçın çok becerikli iş adamıydı. Darçın'ın bir küçük faaliyetinden daha bahsetmeden geçmek olmaz. Yoksul Müslümanların inançlarını nasıl paraya dönüştüreceğini Beşir Darçın herhalde çok iyi biliyordu. O yıllarda Milli Gazete'de her Kurban Bayramı'na 10-15 gün kala ilan yayımlanıyordu. Altındaki imzada Kurban Hizmeti Organizasyonu yazıyordu. Organizasyonun başındaki iki kişinin adları da bu ilanlarda belirtilmekte. Beşir Darçın ve yardımcısı Adnan Simit. Beşir Darçın'ı tanıyorsunuz. Adnan Simit, Van der Zee'nin Ankara'daki temsilcisi. Darçın'ın şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri vardı. Dönelim ilana. Beşir Darçın Müslümanlara seslenerek kurban kesmeyip bankada açılan şahsi hesabına 1 milyon lira göndermelerini istiyordu. Siz parayı Beşir Darçın'ın bankadaki hesabına yatırıyorsunuz, organizasyon sizin adınıza kurban kesiyordu. Bu kurbanları da Bosna Hersek'e, Azerbaycan'a, Abhazya'ya gönderiyorlardı. 1993 yılındaki kurban kampanyasına sen de katıl ilanı altında Erzincan depremi nedeniyle Erzincan'a ve Güneydoğu'daki yoksul insanlara da kurban etleri gönderileceği bildiriliyordu. Ne müthiş bir buluş değil mi? Ne kadar insancıl, ne çok sevap kazanmışlardır. Bu olayı Aydınlık Gazetesi muhabiri Selami İnce araştırdı. Yapı Kredi Bankası İstanbul Şubesi'ne birçok partili partisiz Müslüman para yatırmıştı. Ancak ortada kesilen kurban yoktu. Aydınlık Gazetesi muhabiri Selami İnce, Suudi Arabistan'a giden Beşir Darçın'a gönderdiği şu soruların yanıtını alamamıştı. 3 yıldır Milli Gazete'ye verilen ilanlarla kaç para toplandı? Bu paraların ne kadarı ile kurban kesildi? Kesildiyse hangi şehirlerde kesildi ve kaç kişiye dağıtıldı? Muhabir Selami İnce'nin araştırmasına göre kurban kesilmemişti. Dışişleri Bakanlığı söylenen ülkelere böyle bir yardımın yapılmadığını, yapıldıysa mutlaka haberlerinin olması gerektiğini söyledi. Ortada kesilen kurban yoktu. Şöyle diyordu ilanda Beşir Darçın: aşağıdaki banka hesap numarasına 1 milyon lira yatıran herkesin en iyi kurbanı kesmiş olması, İslami usule uygun şekilde en güzel tarzda kesilmesi, yurdumuzda, Erzincan, Güneydoğu vesaire ve yurt dışındaki Bosna Hersek, Azerbaycan, Abhazya vesaire en fazla ihtiyacı bulunan kimselere ulaştırılması, kurban sevabına ilaveten ayrıca cihat sevabı alması ve bütün bu sevaplara zahmet çekmeden nail olması için kurban organizasyonu en hayırlı hizmeti yapacaktır. İnsanın bu kadar da olur mu diyeceği geliyor ama oluyor işte, hem de cihat adına oluyor. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Profesör Atilla Taçoy'un 19 Temmuz 1993 tarihinde yaptığı açıklamaya göre bir yılda tarikat ve İslamcı kuruluşlar 1 trilyon liralık kurban derisi toplamışlardı. Refah Partisi acaba kaç milyarlık bir pay aldı bu sevaptan? Bitmedi, Refah Partisi'nde bir Beşir Darçın yoktu. Süleyman Mercümek Vakası. Erbakan'ın bir gizli kasası da Süleyman Mercümek'ti. 1995 genel seçimleri öncesinde Türkiye'de Bosna'daki soykırım gündemdeydi. Elbette Bosna olayını en çok siyasallaştıran Erbakan'dı. Haklı olarak Bosna'da Müslümanların katledildiğini sürekli gündemde tuttu. Hükümeti sessiz kalmakla suçladı. Refah'ın Bosna mitingleri hınca hınç doldu. Meydanlarda yeşil bayraklar göze çarpıyordu. Kalabalık cihat istiyordu. Zaten Bosna'da yaşananlara müdahale etmek için Milli Görüş asker de topladı. Refah Partili militanlar Bosna'da Sırplara karşı mücahitlik yaptı. Adı daha sonra bambaşka bir nedenle ön plana çıkacak bir dernek Bosna için yardım topluyordu. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, yani İHH. Toplanan yardımlar Erbakan'ın gönderdiği kişilere veriliyor, bu isimle Bosna'ya paraları elden götürüyordu. Ya da herkes öyle sanıyordu. Fatih Cumhuriyet Savcılığı toplanan yardımlarla ilgili soruşturma başlattı. Paraların toplandığı isim olarak Süleyman Mercümek'in hesaplarına el koydu. Mercümek'in çeşitli bankalarda 14 ayrı döviz hesabı çıktı. Mercümek 16 trilyon 548 milyar 500 milyon lira gibi inanılmaz bir rakamı kontrol ediyordu. Paralar Bosna için toplanmış ancak hiç yerine ulaşmamıştı. Davanın son duruşması tam da seçim öncesine denk geldi. Mercümek'in mahkum olması neredeyse kesindi. Ancak seçim öncesi böyle bir mahkumiyet RP'ye ciddi zarar verecekti. Bir anda ilginç bir gelişme oldu. Mercümek'in avukatı Fuat Sarıoğlu davadan çekildi. Mercümek'e yine RP'den Faik Işık vekalet etmeye başladı. Işık son duruşmada henüz dosyayı incelemediğini ve vakit istediğini söyleyince hakim duruşmayı ertelemek zorunda kaldı. Seçimlerden sonra görülen duruşmada ise Süleyman Mercümek mahkum oldu. Dosya Yargıtay'a gitti, sebep eksik soruşturmaydı. Çünkü yardım organizasyonunda daha pek çok isim vardı. Bu kişiler yurt dışındaydı. Ayrıca Bosnalı komutanlara da sorulmamıştı. Yeniden görülen dava yıllarca sürdü. Senelerce yurt dışındaki Bosnalı komutanlar arandı. İfadeye çağrılan pek çok gönüllü gelmedi. Sonunda dava zaman aşımından düştü. Mercümek'in avukatı Faik Işık 7 Ağustos 2011 günü Hürriyet'ten Toygun Atilla'ya davayla ilgili şunları söyledi. Dosyayı çalışırken şunlara şahit oldum. Bizim arkadaşların Bosna'ya yardım diye topladığı paraların rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın emriyle Körfez ülkelerinde repoya yatırıldığını, daha sonra bir kısmının Erbakan'ın uygun gördüğü yerlere harcandığını, aslında Erbakan'ın Marmara Bank, Exim Bank, TYT Bank gibi bazı batmış bankalarda parasının bulunduğunu, bu bankaların batması nedeniyle tahsilat problemi çektiğini şaşkınlıkla gördüm. Erbakan Hoca'nın yakınında bu işleri yöneten birkaç kişiye niçin repo yapıldığını, bunun haram olup olmadığını sorduğunda şu yanıtı şu oldu. Hocamız Türkiye'deki cihat kazanılmadan başkalarına yardım edilmez diyor. Onun için yardımların bir kısmı da burada harcandı cevabını aldım. Bana kısaca savunmanı yap, bu işleri sorgulama ultimatomu verdiler. Mercimek olayı tam bir deniz feneri hikayesiydi. Ancak kol kırıldı, yen içinde kaldı. Paraların akıbeti Erbakan'ın sırrı oldu. Yıllar sonra Erbakan'ın çocukları mal varlığı kavgası yapınca ortaya çıktı. Mal varlığı arasında İstanbul Kanlıca'da 10 milyon dolarlık yalı gibi mallar çıktı. Ne diyelim? Seçim giderleri. Peki bu kadar parayı RP ne yapıyordu? Sadece Erbakan'ın kişisel mal varlığı için harcandığını yazmak büyük haksızlık olur. Parti için de harcandı. Bir örnek vermeliyim. 1 Kasım 1992 tarihinde 22 ilçede yerel ara seçimler yapıldı. Refah Partisi'nin bu mini seçimde yaklaşık 7 milyar lira harcadığı ortaya çıktı. RP Genel Merkezi her ilçeye 207 milyon liralık bayrak ve afiş göndermişti. Erbakan'ın seçim gezileri için saati 770 dolardan helikopter kiralanmıştı. Erbakan bu helikopterle 30 saat uçmuştu. Ayrıca milletvekilleri ve MKYK üyelerinin gezilerinde 1 milyar lira uçak ücreti ödenmişti. Seçim gezileri sırasındaki konvoy araçlarına 500 milyon liralık benzin, kapalı salon toplantılarına 150 milyon harcanmıştı. Kiralanan seçim bürolarına ise 500 milyon ödenmişti. Toplam 6 milyar 900 milyonluk masraf Refah Partisi tarafından açıklanıyordu. Ya açıklanmayan giderler? Mini bir seçime 7 milyar lira masraf yapan Refah Partisi acaba 1994 yerel seçimlerinde ne kadar para harcadı? ANAP'ın adını sır gibi sakladığı bir banka müdürü Mesut Yılmaz'a RP'nin 30 milyon doları Kuzey Kıbrıs'ta bir bankaya yatırdığını söyledi. Paranın Türkiye'ye transferi için Faysal Finans Kurumu aracılık yapacaktı. Şurası bir gerçek ki Türkiye'deki seçimlerde en fazla para harcayan partiydi Refah Partisi. Ancak bununla birlikte Erbakan hareketine milyarlar yağıyordu. 38. ayrımın sonu. Sayfa 330.